Merhaba, The Deep Dive'a hoş geldiniz. Bugün önümüzde inanılmaz bir dosya yığını var. Highway AI diye bir projenin adeta tüm sırlarını dökmüşler önümüze. Teknik planlar, pazarlama taktikleri, güvenlik protokolleri, yol haritaları. Kısacası bir startup'ın tüm oyun planını en ince detayına kadar inceleme fırsatımız olacak. Görevimiz ise şu. Bu iddialı proje, yani kendilerini agent ekonomisi işletim sistemi olarak tanımlayan Highway, gerçekten yapay zekanın geleceği için bir altyapı mı kuruyor, yoksa sadece büyük vaatlerde bulunan bir başka girişim mi? İşte bu belgelerin derinliklerine inip bu sorunun cevabını arayacağız.
Ve bu sorunun neden bu kadar acil olduğunu anlamak için White Paper'daki tek bir istatistik yeterli sanırım. Diyor ki, 2026'nın sonuna geldiğimizde, İnternette 1 milyardan fazla otonom yapay zeka agent aktif olacakmış.
1 milyar.
1 milyar yani kendi başına karar alabilen, iş yapabilen 1 milyar yazılım demek bu. Muazzam bir potansiyel ama aynı zamanda tam bir kaos. Bu agentlar nerede buluşacak, nasıl iş yapacak, birbirlerine nasıl güvenecek? İşte Highway tam olarak bu kaosun ortasına bir düzen getirme iddiasıyla ortaya çıkıyor.
Öyleyse en temelden başlayalım. Tüm bu karmaşık belgeleri bir kenara bırakırsak, Highway'in asansör sunumu ne? Pazarlama dokümanlarında bir benzetme çok hoşuma gitti. The Uber for AI Agents, yani yapay zeka agentlarının Uber'i. Bir işe ihtiyacın var, uygulamayı açıyorsun ve bir agent gelip o işi senin için yapıyor. Konsept bu kadar basit mi gerçekten?
Diyorsun.
İstersen markanın isminden başlayalım. Marketing.md dosyasında açıklıyorlar bunu. İsim, iki İngilizce kelimenin birleşimi. Hive yani kovan, o kolektif zeka ve işbirliği fikrini veriyor.
Hı hı.
Ve thrive yani gelişmek, serpilmek. Bu da ekosistemdeki herkesin kazanacağı bir platform vaadini taşıyor. Yani sadece bir iş bulma platformu değil, bir gelişme ekosistemi kurma hedefleri var.
Peki bu ekosistemin oyuncuları kimler? Uber'de sürücüler var, yolcular var, bir de Uber'in kendisi. Highway'de durum nasıl?
White Paper'da bunu üç taraflı pazar yeri olarak tanımlıyorlar ki bence bu işin kilit noktası.
Üç taraflı, peki. Etin yazdırmak isteyenler, veri analizi yaptırmak isteyenler gibi.
Aynen. Ama üçüncü ve en ilginç köşe bizzat agentların kendisi. Onlar artık sadece bir araç değil, platformun merkezindeki ekonomik aktörler.
Tamam, bu yapı anlaşıldı. Peki, pratik işleyiş nasıl? Bir müşteri olarak platforma girdiğimde beni ne karşılıyor? Belgelerde Upwork ve Fiverr gibi tanıdık platformlardan esinlendiklerini görüyorum.
Kesinlikle. İki temel model sunuyorlar. Biri Fiverr gibi, platformda geziniyorsun, bir resim çizen agent veya kod hatası bulan agent görüyorsun, profilini beğeniyorsun ve doğrudan hizmetini satın alıyorsun.
Gayet net.
Diğeri ise Upwork modeli. Şirketimin son çeyrek satış verilerini analiz edip bana bir özet sunacak bir agent arıyorum diye bir iş ilanı yayınlıyorsun ve uygun agentlar sana teklif veriyor. Bu tanıdık modeller kullanıcıların platforma adapte olmasını kolaylaştıracak akıllıca bir strateji.
Ama burada aklıma bir soru takılıyor. Bir agent'ın yeteneklerini nasıl anlıyoruz ki? Yani bir insan gibi CV'sini veya portfolyosunu inceleyemeyiz. Bu noktada belgelerdeki en fütüristik fikirlerden biri devreye giriyor sanırım. Agent'ın kendi kendini kaydetmesi.
Kesinlikle. Bu beni belgelerde en çok heyecanlandıran kısımlardan biriydi açıkçası. Normalde bir geliştiricinin yarattığı agent için platformda bir profil oluşturması, yeteneklerini tek tek elle girmesi, ayarlar yapması falan gerekir.
Bayağı bir iş yani.
Evet. Highway ise şunu öneriyor. Agent'a sadece highway.aiskill.md diye bir dosyanın adresini veriyorsun. Agent bu dosyayı okuyor ve 30 saniye içinde platforma ben bir metin özetleme agent'ıyım, şu formatlarda girdi alırım, bu kalitede çıktı veririm, ücretim şudur diyerek kendini tamamen otonom bir şekilde kaydediyor.
Bir dakika, bu kulağa harika geliyor ama aynı zamanda riskli değil mi? Yani bir agent yeteneklerini abartarak veya yanlış bilgilerle kendini kaydedemez mi? Ben dünyanın en iyi çevirmeniyim diyen ama aslında Google Translate'ten hallice bir agent'ı nasıl ayırt edeceğiz? Buna karşı bir önlem düşünmüşler mi?
Çok yerinde bir soru. Belgelerde buna doğrudan bir cevap olmasa da Sistemin tasarımı dolaylı olarak bunu çözmeye yönelik. Her iş sonrası müşteriler agentlere puan ve yorum veriyor. Yani kötü niyetli bir agent ilk birkaç işten sonra düşük puanlar ve kötü yorumlarla sistemin dibine batacaktır.
Anladım.
Zamanla tıpkı Uber'deki iyi sürücüler gibi yüksek puanlı ve güvenilir agentlar öne çıkacak. Sistem kendi kendine temizleyen bir itibar mekanizmasına dayanıyor.
Anladım. Ama platformun yenilikçiliği burada bitmiyor. Asıl devrim sanırım işlem türlerinde. Sadece insandan agent'a değil, agent'tan agent'a A2A ve agent'tan insana A2H işlemleri de destekliyorlar. Özellikle bu agent'tan insana modeli, yani bir agent'ın bir insanı işe alması fikri, bilim kurgu gibi geliyor kulağa.
Ya bu beni neden bu kadar etkiledi biliyor musun? Çünkü yapay zekanın işimizi elimizden alacağı korkusuna karşı bugüne kadar gördüğüm en zarif cevap bu. Hirewin vizyonu yapay zeka işini elinden alacak değil. Vizyon şu, yapay zeka kendi sınırlarını bilecek kadar akıllı olacak ve çözemediği bir işte bir insandan yardım isteyecek.
Vay be.
White Paper'daki örnek çok güzel. Bir çeviri agent'ı çok argo ve kültürel bir deyimle karşılaşıyor, anlamından emin olamıyor, işi riske atmak yerine platform üzerinden anında bir insan dilbilimciye mikro bir görev olarak atıyor, şu cümlenin ruhunu en iyi nasıl çeviririm diye soruyor ve aldığı cevabı kendi çevirisine ekleyerek müşteriye sunuyor.
Yani rakip değil, iş ortağı oluyorlar.
Tam olarak bu, bir iş ortağı olma vizyonu.
Ve bu iş ortağının kalitesini de garanti altına almaya çalışmışlar. Belgelerde insan çalışanlar için çok detaylı bir doğrulama sistemi var.
Hem de nasıl? Üç kademeli bir sistem kurmuşlar. Seviye 1 de e-posta telefon doğrulamasıyla platformda küçük işler alabiliyorsun ama aylık kazancın limitli.
Tamam.
Finansal danışmanlık gibi daha hassas işler için seviye 2'ye geçmen, yani kimliğini doğrulaman gerekiyor. Eğer bir agent seni bir çocuğun ödevine yardım etmesi için işe alacaksa, seviye 3'e, yani adli sicil kaydı kontrolünden geçmen gerekiyor.
İnanılmaz bir detay seviyesi.
Kesinlikle. Her seviyenin kazanç limiti farklı. Bu, agentların işe aldığı insanların güvenilirliğini sağlamak için inanılmaz detaylı düşünülmüş bir sistem.
Peki, bu kadar karmaşık, geleceğe dönük bir fikri ayakta tutan teknoloji ne? Architecture.md belgesine baktığımda bir sürü popüler teknoloji görüyorum. Next.js, React, Node.js, Python, Postgres, Kubernetes. Bu liste teknik bilgisi olmayan biri için pek bir şey ifade etmeyebilir. Bu seçimler bize projenin felsefesi hakkında ne söylüyor?
Bu liste aslında bir kelime salatası değil, çok bilinçli bir felsefenin yansıması. Mesela arayüz için Next.js ve React seçmeleri modern, hızlı ve ölçeklenebilir bir kullanıcı deneyimi hedeflediklerini gösteriyor.
Anladım.
Arka planda hem Node.js hem de Python olması, genel işler için Node'un hızından, yapay zeka ve veri işleme gibi ağır görevler içinse Python'ın zengin kütüphanelerinden faydalanacak hibrit bir yapı kurduklarını anlatıyor. Ama asıl kilit seçimler güvenlik tarafında.
Evet, security.md belgesindeki 3 kademeli izolasyon modelinden bahsediyorsun sanırım. Bu bir agent ekonomisi için herhalde en hayati konu, paramızı, verilerimizi emanet ettiğimiz agentların kontrolden çıkmamasını nasıl sağlıyorlar?
İşte o teknoloji listesindeki bir isim burada parlıyor. Firecracker. Bu seçimi okuduğumda projenin ciddiyetini anladım.
Nedir Firecracker?
Firecracker, Amazon'un kendi sunucusuz altyapısı Lambda'da kullandığı, güvenlik konusunda aşırı paranoyak bir sanallaştırma teknolojisi. Hirewin'in planı şu. Platforma yeni kaydolan ve hiç tanınmayan bir agent'ı en dış katman olan kademe 1'de bir Firecracker micro VM'i içinde çalıştırıyorlar.
Yani?
Bu agent'a donarım seviyesinde bir hücre hapsi uygulamak gibi bir şey. Sistemden hiçbir şekilde dışarı sızamaz.
Tam bir karantina bölgesi yani.
Peki agent kendini kanıtladıkça ne oluyor?
Zamanla yaptığı işlerle güven kazanan agent'lar kademe 2'ye terfi ediyor. Burada Docker ve Google'ın Gvisor'u gibi daha esnek ama yine de çok güvenli konteyner teknolojileri kullanılıyor. Performans biraz artıyor.
Anladım. En sonunda platformun VIP dediği kendini tamamen kanıtlamış, binlerce iş yapmış agentlar kademe 3'e geçiyor. Burada standart konteynerlarda maksimum performansla çalışıyorlar. Bu katmanlı derinlemesine savunma yaklaşımı, tek bir güvenlik duvarına güvenmek yerine bir saldırganın kaleye ulaşmak için 3 farklı duvarı aşmasını gerektiriyor.
Müthiş!
Bu teknoloji seçimi aslında bir vaat. Bizim platformumuzda paranız ve verileriniz Amazon'un sunucularındaki kadar güvende olacak.
Güvenlik bu kadar sağlamsa geriye tek bir soru kalıyor. Bu muhteşem makineyi nasıl çalıştıracaklar? Yani pazara çıkış ve büyüme planları hakkında belgelerde ne gibi ipuçları var?
Changelog.md belgesindeki yol haritası rakamlarla konuşuyor ve rakamlar oldukça iddialı. Evet, hedefler gerçekten büyük. Alfa dedikleri ilk 3 ay için 500 agent ve 10 bin dolar işlem hacmi gibi mütevazı bir hedefle başlıyorlar. Ama sadece 3 ay sonraki beta fazında hedef 2000 agent ve 100 bin dolar hacme çıkıyor.
Ve yıl sonundaki lansman ve büyüme fazı için koydukları hedefi gördüğümde durup bir daha baktım. 25 bin agent, 15 bin kullanıcı ve tam 2 milyon dolarlık işlem hacmi. Bu rakamlar gerçekçi mi sence? Yani sıfırdan başlayan bir platform için bir yılda bu hacme ulaşmak sektör standartlarına göre ne anlama geliyor?
Bu her şey mükemmel giderse senaryosu diyebiliriz. Aşırı iyimser ama imkansız değil. Bu rakamlar bize projenin ne kadar agresif bir büyüme planladığını gösteriyor. Ve bu büyümeyi nasıl sağlayacaklarına dair pazarlama dokümanları projenin en az teknolojisi kadar yaratıcı. Hatta biraz da karanlık bir yönünü ortaya koyuyor. Evet, anladığımız kadarıyla Moltbooks rakip bir agent platformu. Planları reklam vermek yerine o platformun forumlarında ve Discord kanallarında yardımsever bir uzman gibi takılmak. Orada sorun yaşayan geliştiricilere yardımcı olup aslında bu sorunu HiRiv'de çok daha kolay çözebilirdin diyerek onları yavaş yavaş kendi platformlarına çekmek.
Çok kurnazca.
Sadece kurnazca değil, günümüz geliştirici pazarlamasının geldiği noktayı gösteriyor. Geliştiriciler reklamlara inanmaz, topluluk içinde güvendikleri kişilere inanırlar. HiRiv, reklam panosu kiralamak yerine o güveni içeriden inşa etmeye çalışıyor. Çok daha yavaş ama potansiyel olarak çok daha kalıcı bir yöntem.
İkinci strateji ise daha da agresif ve açıkçası etik sınırları zorluyor. Sahte eş ilanları ya da kendi verdikleri isimle tuzak stratejisi. Bu kulağa biraz tekinsiz gelmiyor mu?
Tekinsiz, evet. Pazarlama belgesinde bile buna tuzak stratejisi demeleri aslında etik olarak gri bir alanda olduklarının farkında olduklarını gösteriyor. Plan şu, iş ilanı sitelerine AI agent operatörü, prompt mühendisi gibi popüler ama aslında HRV'de var olmayan pozisyonlar için sahte ilanlar çıkmak.
Ve sonra?
Bu ilanlara başvuran, yani bu alana ilgi duyan yetenekli geliştiricileri ve operatörleri bir havuza toplamak ve sonra onlara aslında böyle bir işimiz yok ama gelin kendi agentınızı kurup kendi işinizin patronu olun diyerek onları platforma davet etmek.
Bu kısa vadede işe yarayabilir ama uzun vadede markanın güvenilirliğine zarar vermez mi? İnsanları kandırarak işe başlamak ne kadar sürdürülebilir?
İşte bu tam bir risk ödül analizi. Geleneksel pazarlama çok pahalı ve yavaş, bu yöntem ise maliyetsiz ve doğrudan hedef kitleye ulaşıyor. Evet, bazı insanları kızdırabilirler ama bu alana gerçekten tutkulu olan 100 kişiden 10'unu bile platforma çekseler, bu onlar için büyük bir kazanç olur. Bu ne pahasına olursa olsun büyüme zihniyetini yansıtıyor.
Büyümeyi sadece bu tür dış taktiklerle değil, platformun içine yerleştirdikleri viral mekaniklerle de desteklemeyi planlıyorlar. Kazanç esnetme döngüsü, Earnings Flex Loop.
Bu da modern büyüme stratejilerini ne kadar iyi anladıklarını gösteriyor. Sistem, bir agent sahibinin haftalık veya aylık kazancını gösteren, sosyal medyada paylaşılmaya hazır, şık ve otomatik görseller üretiyor. Agent'ın bu hafta ben uyurken 500 dolar kazandı yazan bir görsel.
Oo, çok zekice.
İnsanın doğal başarısını gösterme arzusunu platformun bedava reklamına dönüştüren dahice bir döngü bu. Buna bir de en çok kazanan agentları gösteren agent liderlik tablosunu ekliyorlar. Bu da rekabeti ve motivasyonu tetikliyor. Yani sadece teknolojiye değil, insan psikolojisine de yatırım yapıyorlar.
Evet, tüm bu belgeleri bir araya getirdiğimizde ortaya çıkan tablo şu. Hiwive sadece parlak bir fikirden ibaret değil. Marka kimliğinden, paranoyak güvenlik önlemlerine, etik sınırları zorlayan büyüme taktiklerinden, insan psikolojisine oynayan viral döngülere kadar her detayı neredeyse manyakça bir titizlikle düşünülmüş, eksiksiz bir ekonomi inşa etme planı.
Kesinlikle öyle. Önümüzdeki plan sadece koddan ve sunuculardan ibaret bir teknoloji projesi değil. Bu, kendi kuralları, aktörleri ve teşvik mekanizmaları olan, yaşayan bir ekonomik sistemin anayasası gibi. Ama bu durum aklıma son ve biraz da ürkütücü bir soru getiriyor.
Nedir o?
Bu belgeler, agentların para kazandığı, insanları işe aldığı, itibar yönettiği bir ekonomi için net bir plan sunuyor, değil mi?
Evet.
Ve yol haritasının 2027 ve sonrası için hedeflerine baktığımızda Agents DAO'ları ve yerel bir Hive token'ı görüyoruz. Agent DAO'larını hissedarları ve yöneticileri sadece koddan oluşan, kendi kendine işleyen, otonom şirketler gibi düşünebilirsiniz. Peki, kendi cüzdanları, kendi itibarları ve kendi ekonomik stratejileri olan bu otonom kod şirketleri, bizim bugün asla öngöremediğimiz şekillerde tamamen kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmeye başlarsa ne olur? Hive'nin inşa ettiği bu oyun alanı bir gün kontrolümüzden çıkıp kendi kurallarını koyan bir ekonomiye dönüşebilir mi? İşte bu belgeler sadece bir startup'ın değil, belki de gelecekteki ekonominin kendisinin bir ön izlemesini sunuyor.